İz düşüm. Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. İz düşümle birlikteliğimiz başladı. Programın Esriyan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Cihan Aktepe, ben Sedat Ağaoğlu. Sevgili dinleyicilerimiz, sorularınız ve yorumlarınız için telefon numaralarımız 463 3419 ve 463 3421. Elektronik posta adresimiz tretizdusum@trt.net.tr. Twitter adresimiz @tretizdusum. Değerli dinleyicilerimiz, Yunanistan mali krizden çıkabilecek mi? Ukrayna'da sular durulacak mı? Profesör Doktor Sencer İmer hocamıza soracağız. Hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sedat Bey. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederim hocam birlikte. Ve ardından Profesör Doktor Erol Çakmak hocayla gıda güvenliği nedir? Gıda maddeleri tüketimi, üretimi, tüketimi karşılayabiliyor mu? Dünyamız açlıkla mı karşılaşacak konusunu konuşacağız. Bir de kısa mesaj numaramız var. Onu da anımsatayım ve ardından hocamızla sohbetimize başlayalım. 535-472-6011. Hocam Yunanistan'da Alexis Tsipras'ın seçimleri kazanması bizler için, kamuoyu için bir sürpriz oldu. Ama akademi çevrelerinde zannediyorum bekleniyordu. Sizin de böyle bir öngörünüz
evet,
vardı.
Evet.
Nasıl yorumlamak lazım hocam böylesine? Radikal değil ama sonuçta sol bir hareket.
Tabii. Şimdi şöyle söylemek lazım. Yunanistan Avrupa Birliği'ne girdiği zaman da ve Euro para birimini de kendi resmi parası haline getirdiği zaman da herkes Yunanistan'ın büyük bir hızla kalkınacağını, bütün altyapı eksiklerini gidereceğini, ekonomik olarak sanayileşmesini, her şeyini tamamlayacağını düşündü. Bizim Türkiye'de de pek çok insan bunu düşündü. Hatta Türkiye'de birçokları hayıflandı. Dediler ki ya biz de keşke Yunanistan gibi girmiş olaydık. Biz de Türk lirası yerine Euro'yu kabul etseydik. İktisatçılar da var bunun içerisinde.
İktisatçılar
çok,
da var hocam.
Çok doğru iş yapmış olurdu dediler. Fakat sonuç ne oldu? Sonuç maalesef şöyle oldu. Yunanistan borçlandığı ve şu anda milli gelirinin neredeyse iki katına %180'lik kadar bir borca sahip. Şimdi bu nasıl oldu? Şimdi birincisi Yunanistan gayet tabii Avrupa Birliği'nden çok para aldı. Yani biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin kasasında para verenler bir de para alanlar var. Para verenler içerisinde tabii Almanya, Fransa, İngiltere falan
en
var
başta
da.
Almanya.
İsveç'e, Hollanda var ama İsveç var ama burada Yunanistan en başta en çok parayı alan ülkedir. Aynı şekilde İspanya, Portekiz bunlar para alan ülkelerdir. İrlanda keza öyle. Şimdi bunlar paraları aldılar ama bu paralarla altyapılarının bir kısmını hakikaten tamamladılar, doğrudur. Turizm bakımından Yunanistan kendini geliştirmeye çalıştı. Zaten eskiden beri öyleydi. Fakat üretim alanında yeterince yatırım yapamadılar. Ve büyük bir borçlanmaya karşılık eğer öyle isterseniz gelir dağılımında da bir bozulma meydana geldi. Yani en zenginlerle en fakirler arasında ciddi bir uçurum meydana geldi. Esasen İngilizlerin bir kuruluşu var bu konuda çalışma yapıyor. Özellikle son Davos'taki şeyde bunu sunmuştu. Yani %50'ye yakın milli gelir %1'lik bir nüfus tarafından paylaşılıyor. Bu tabii çok korkunç bir şey ama Türkiye'de de maalesef bu sayı.
Hocam onu soracaktım. Evet, yaklaşık yani.
Türkiye'de de aşağı yukarı evet, aynıdır. Aynen. Şimdi bu durumda Yunanistan'ın bu milli gelirin büyük bir kısmını alan kesimi bu paraları kısmen yurt dışına kaçırdılar. Vergi ödemediler ve görevlerini yerine getirmediler. Şu anda Yunanistan'ın bu zenginlerinin yurt dışında olan parasının miktarı 240 milyar euro civarında tahmin ediliyor. Zaten Yunanistan'ın borcunu da bu öder. Yani şimdi böyle bakıldığı zaman da bu
aslında bir para var hocam.
Var. Bu bir rahatsızlık yarattı. Şimdi dolayısıyla Yunanistan'da özellikle bu borcun artması üzerine altından kalkamayacaklarını anlayınca bir program uygulanmaya başlandı. Bu kemer sıkma politikası adını taşıyan politika ki Almanlar bunun liderliğini yapıyor.
Merkel gitti geldi hocam.
Evet
gitti
bu oyuna. Evet. Alman Maliye Bakanı. Onlar diyorlar ki İşte Avrupa Merkez Bankası Amerika'nın yaptığı gibi karşılıksız para basmasın. Biz şey yapalım, mümkün olduğu kadar vergi gelirleriyle bu işi karşılayalım. Harcamalarımız vergi gelirlerinden daha az olsun ve vergi gelirlerinden artırdığımız paralarla da yatırımlarımızı yapalım. Yani kemer sıkma. Almanya'nın kendisi de bunu uygulamaya çalışıyor. Şimdi tabii buna karşı görüşte olan özellikle güneydeki ülkeler, bunlar da tam tersine hayır, biz Avrupa Merkez Bankası bizim devlet tahvillerimizi alsın, karşılığında bize para versin, yana para bassın. Bu şekilde ihtiyaçlarımız var. Amerika da bunu uyguladı zaten biliyorsunuz. Şimdi bu durum karşısında Yunanistan bu kemer sıkma politikası yüzünden birçok tedbirlerle karşı karşıya kaldı. Bundan önceki giden hükümet döneminde. Neydi bunlar? Özellikle sosyal harcamalarda kısıntı, yani emekli maaşlarında kısıntı, sağlık giderlerinde, eğitim giderlerinde kısıntı, işsizlik parasında sıkıntı, yeni alan yaratılamaması sebebiyle gençler arasında işsizlik oranının %56'ya kadar çıkması, normal işsizlik oranının %25-26'ya tırmanması, yani İspanya, Portekiz'de de benzer şeyler var.
Çalışabilir nüfusun 1/4 hocam. Yani
Yunanistan bu bakına çok zor durumda kaldı.
Hocam gidip gelen dostlarımız, arkadaşlarımız o söylediğiniz dönemlerde Atina'da günlük yaşamın facia olduğunu söylüyorlar.
Evet. Evet.
Açlıktan ölümler olmasın
tabii,
diye.
Tabii, aynen böyle. Şimdi bu durumdaki ya kendi kendilerine yardımlaşma şeklinde faaliyetlere geçtiler. Yani elinde bir şey olmayanlar dahi ve özellikle gençler arasında okumuş tabaka arasındaki işsizlik işi artık zirve noktasına tırmandırdı. Ve de şu ortaya çıktı. Bu program uygulanmadan önce Yunanistan'ın borcu, dış borcu milli gelirin %120'si iken bu uygulandıktan sonra %180'e çıktı. Yani borç azalmıyor, artıyor. Bu tabii faizler.
Bu da ilginç.
Bu çok korkunç bir şey.
Evet.
Şimdi bu durumdan çıkmak lazım. Bu durumda nasıl çıkılabilir? Şimdi birincisi bütün Avrupa'ya euro para birimini uygulamak sanki akıllı gibi görünse de gerçekte gelişmiş olan ülkeler, mesela bir Almanya gibi, Hollanda gibi, işte Fransa, ki o da biraz daha zor durumda ama Almanya'ya göre, bunlar kendi diğerlerine, daha az gelişmiş olanları pazar haline getirdiler. Dolayısıyla onların para politikası Avrupa Merkez Bankası tarafından belirlendiğine göre ellerinde kalan tek bir enstrüman faizlerdi. Faizleri yükseltip düşürebilirler ama paranın değerini, konvertibilitesini değiştirmek imkanına sahip değiller. Türkiye bu imkana sahip. Bakın İngilizler akıllı, bunu muhafaza ettiler, hala poundla devam ediyorlar. Aynı şey İsveçliler de yaptı. Pek çok ülke bunu böyle yaptı. Türkiye'deki bazı bu konuda kendini öncü zanneden kişiler Türkiye'yi de Allah korusun bu duruma sokmayı istediler. Allah'tan olmadı. Olsaydı bizim durumumuz da pek iyi olmayacaktı. Yani Türk lirasının değerini başka paralara karşı değiştirebilme imkanı bizim Merkez Bankamızın elinde var. Serbest piyasada ayrılandığında ona müdahale edebiliyor.
Dilediği zaman.
Biz yalnız faizlerle yapmıyoruz. Dolayısıyla Yunanistan bu imkana sahip değil. Şu halde Yunanistan şimdi tekrar drahmi parasına geri dönse bu imkanı ele geçirebilir. Ancak şimdi Euro'ya endekslenmiş bir Yunanistan'da böyle bir şey olduğunda borçları ödemek çok daha zor hale gelebilir. Hayat çok daha pahalanabilir. Yani kemer sıkmanın üzerine bir de bu gelir. O bakımdan drahmiye dönmek Yunanlılar için belki böyle bir harp sonrası duran bir durum gibi görülse de biraz zor görünüyor benim gördüğüm kadarıyla. O halde bunlar drahmiye dönmeyecekler, Euro'da kalacaklar mecburen.
Hocam şu halde şu soru akla geliyor. Artık bu saatten sonra Yunanistan'ın bu iktisadi durumunu Marx'ın teorileri mi, Ricardo'nun mu, Edison'un mu, Keynes'in mi? Sanki hiçbirisinin bir çare olmayacakmış.
Evet, şimdi onun için işte bu halk bu çaresizlik içerisinde mevcut sistemin gitmesine karşı çıkarak bir ümit ışığı olarak Syriza Partisi'ni seçti. Onlar da aşırı sağcı bir partiyle koalisyon yapmak suretiyle hükümeti teşkil ettiler. Dikkat ederseniz Tsipras genç bir arkadaş, bunu çözeceğine söz verdi. Devletten mesela atılan memurları tekrar işe aldı. Çünkü pek çok kişi devletten çıkarıldı bu kemer sıkma politikası çerçevesinde. Sonra bir takım sosyal ödemelerde iyileştirme sağlamaya çalıştı. Yani işsizlere iş bulmaya çalışıyor. Bunun için kaynak lazım. Şimdi bu kaynak nereden gelecek? Şimdi buradaki kaynak, bu soru buradan geliyor.
Almanya'da
diyor ki burada, hayır kardeşim, bizim yaptığımız programı aynen uygulayacaksın. Bunu uygulamazsan senin borçlarını devralmayız. Onların borçlarını devraldılar ve bir sürece yaydılar. Onlar da diyor ki bu böyle giderse bizim borcumuz gittikçe artıyor, biz bunun altından çıkamıyoruz. Böyle bir açmaz var. Almanya'da diyor ki bunu uzun süre içerisinde ödersin. Şimdi tabii bu ödeme, bu kemer sıkma bu boyutlarda eğer öngörülebilse tamam, fakat öngörülemiyor. O yüzden Yunanlılar şimdi ikide bir diyorlar ki bir köprü zamanı, köprü kredisi diyorlar onlar. 6 aylık bir süre için hiç olmazsa şu iş devam etsin. Çünkü şu anda ödenmesi gereken Şubat sonunda Mart'ta bir 2 milyar euro var. Ondan sonra da bir şeyler var. Bu yıl içinde 22 milyar euroya yakın bir ödeme yapmaları lazım. Bunlar olsun. Ondan sonra o zaman biz bakarız diyorlar. Öbürleri de diyor ki biz diyorlar bu senin dediğin paraları serbest bırakmamız için, bunu yapabilmemiz için senin bu programa uyman lazım diyorlar. Almanlar çok sert. Şimdi bu durum karşısında dün bir mektup gitti şeye, Brüksel'e, Yunanistan Maliye Bakanı'ndan imzasıyla. Dedi ki işte biz dedi borçlarımıza sadığız, onları geri ödeyeceğiz. Fakat bize böyle bir geçiş dönemi tanınması lazım 6 aylık bir süre için. İşte siz de o ödemeleri yapın. Bu defa karşı taraf dedi ki Almanlar özellikle Berlin'de. Hayır efendim dedi Maliye Bakanı. Schäuble o çok sert davranıyor. Hayır dedi. Hiçbir şekilde buradan dönüş yok. Programı aynen uygularsın veya uygulamazsın. Uygulamazsan da biz bu şeyleri ödemeyiz dedi. Şimdi Yunanistan tam bir sıkıntıya girdi.
Hocam düğünü umumiye gibi bir durum hasıl olmuş.
Korkunç bir durum var şu anda. Şimdi Yunanistan bir taraftan seçmene verdiği sözleri yerine getirmek mecburiyetinde, öbür taraftan da böyle bir baskıyla karşı karşıya. Ne olacak şimdi? Şimdi herkes şeyi bekliyor. Pazartesi gününü bekliyor. Pazartesi gününe kadar Yunanlılardan yeni bir mektup bekliyorlar. Şimdi biraz önce söylediğim gibi drahmiye dönüş olmaz. Hatta Yunanlar Almanlar şunu söylüyorlar. Ya başkaları da söylüyor bazıları. Efendim ne olacak? Gerekiyorsa Euro'dan çıksınlar. Bunu söylemesi kolay da çıktıkları anda bunun karşısında devreye sokacakları yerel para birimiyle bu borçları ödemeye kalktıklarında daha da zorda kalacaklar. Şu halde bir kalkınma programı yapılması lazım. Şimdi Tsipras Türkiye ile iyi bir geçinme yönelerek askeri harcamaları kısıp bu askeri harcamaların arttırdığı paraları bu tarafa yönlendirmek gibi doğru bir istikamete gitti ve doğrudur bu.
Hocam ama öte yandan daha önceki programlarımızda burada sizinle çok konuştuk bu Akdeniz'deki gaz meselesini. Orada da Mısır'la anlaşma imzaladı.
Bir dakika şimdi o yapmadı, ondan önceki yaptı onu. Ama şimdi bir öbür taraftan Tsipras bunu yapmaya çalışırken koalisyon ortağı olan o sağ parti, aşırı sağ parti o savunma bakanlığını ele geçirdiği için savunma bakanı gitti hemen kayalıklarına bir çelenk bıraktı kaybedilen Yunanlarla ilgili. Sonra Kıbrıs'a gitti, Kıbrıs'ta bizim aleyhimize bir durum yaratmaya çalıştı. Evet. Yani Tsipras'ın yapmak istediğinin tam tersini yapıyor.
Evet.
Yani bu Türkiye ile olan gerilimi azaltmaz, artırır. Dolayısıyla silahlanmadan para kesemez. Dolayısıyla silah satan ülkeler kimse bunlar ki bunları biliyoruz. Bunların içinde tabii Almanya'sı da var, Amerika'sı Rusya'sı da var, Rusya'sı da hepsi var. Evet. Dolayısıyla bunların işine gelebilir. Bu arada Tsipras başka bir girişim daha yaptı. Yunanistan Dışişleri Bakanı özellikle Moskova'ya giderek Lavrov'la da görüşmek suretiyle onlardan yardım istedi. Ve Ruslar da dedi ki memnuniyetle yaparız. Çünkü Rusların elinde imkan var. Dolayısıyla Ruslar zaten Güney Kıbrıs'a biliyorsunuz küçük para aktarmışlardı. Orada askeri bir üste ele geçirmeye çalışıyorlar. Yani burada bir stratejik mücadele oluyor Amerika'yla.
Hocam Rusların elinde bu olanak nasıl var, nasıl olabilir? Bir taraftan zaten Ukrayna ile uğraşıyorlar.
Olsun. Petrol fiyatları düştü. 400 milyar şu anda en yüksek Merkez Bankası rezervi 400 milyar dolarla Rusya'da. Biraz azaldı ama hala var. Yani buradaki o 20 milyar dolara falan hallederler. Dolayısıyla şimdi Yunanlar Rus kartını oynamaya çalışacaklar benim kanaatimce bundan sonra. Avrupa Birliği de burada düşünmek zorunda kalacak. Şimdi Avrupa Birliği'nin bütün korkusu özellikle Almanya'nın bütün yük benim üzerime gelecek diye korkuyor. Borçları ödenebilecek hale getirsek, bir kısmını affetsek, faizleri düşürsek ve bunlara bir köprü imkanı tanısak ve yani, kalkınma imkanlarını versek, yani ekonomik ayağa kaldırmaya çalışsak,
Yunan talepleri
yerine getirsek, bu böyle bir şey yaptığımızda arkadan İspanya, Vodemos hareketi, arkasından Portekiz, arkasından İtalya, arkasından İrlanda, arkasından Fransa gelecek ve biz Almanlar bütün bunları taşıyacağız. Böyle bir şey olamaz diyorlar. Kendi açılarından onlar da haklı olabilir.
Evet hocam taşıyamazlar.
Yani şimdi böyle bir durum karşısında nasıl çözülecek bu iş? Bence Yunanlıların ödeyemi hiç kimse yapamayacağı bir yükün altında kalamayacağına göre Euro'da kalmaya devam edecekler. Euro'dan çıkmayacaklar benim tahminim. Çünkü bu aksaklık Euro'nun para birimi olarak bu söylediğim ülkelerde de çıkışa sebebidir. Euro'nun çöküşüne.
Savunma harcamalarına.
Ve hepsi gider. Yani akılcı bir, rasyonel bir yaklaşım. Yani dediğim dedik, çaldığım dedik diyerek davranmak burada mümkün değil. İki tarafın birbirine yaklaşması gerekecek. Şu andaki Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Lüksemburg'un eski başbakanı, o olumlu yaklaştı. Böyle bir mektubun gelmesi olumludur dedi. Fakat esas parayı veren Avrupa Birliği değil, oradaki Euro grup dediğimiz borç veren grup. Bunun içinde Almanya ağırlıklı olarak bulunmakta. Şimdi Yunanistan aynı zamanda Çin'den de biliyorsunuz bu şekilde bir girişimde bulundu. Rusya'dan bulundu, Amerika Birleşik Devletleri'nden de bulundu. Dolayısıyla burada bir poker oyunu oynanıyor ama öbür taraftan seçilen hükümet de bunları yerine getirmek zorunda bir şekilde. Aksi halde halk diyecek ki ya seçtiğimiz adamlar bizim isteklerimizi yapacağız dediler, yerine getirmiyorlar. Nitekim Tsipras kravat takmıyor biliyorsunuz. Kravatı ancak bu problem çözüldüğünde takacağım dedi. Yani bu çok önemli. Aynı şekilde tabii Varoufakis yani Maliye Bakanı da bunu söylüyor. Bir kere Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim yaratacak olaylardan uzaklaşılması, askeri harcamaların kısılması çok doğru olur Yunanistan açısından. Ve o paraları da yatırıma aktarır. Yani bir planlı hareketle bunu bir yere taşımak lazım.
Hocam ona ilişkin bir sorum olacak ama az önce söylediğiniz konuyu biraz açmanızı rica edeceğim. Şu bir komplo teorisi midir? Çünkü tartışılıyor, konuşuluyor. Yunan Komünist Partisi'nin önemli bir geçmişi ve geleneği var. Doğru. Bürokrasisi var. Doğru. Buna karşın bu iktidarda değil. Fakat bu Syriza denilen hareket iktidarda. Dolayısıyla iktidarda başarısızlıkla solu tasfiye operasyon olabilir şeklinde bir komplo teorisi olarak mı adlandırırsınız bilemiyorum.
Şimdi tabii bu söylediğiniz şeyler doğrudur. Syriza bir noktada burada bunu böyle çözeceğim dedi. Şimdi ama öbür taraftan Yunan halkının büyük bir kısmı Euro'dan çıkmak istemiyor çünkü olacakların farkında. Herkes parasını çekiyor. Şimdi dışarıya para kaçıranlar özellikle hemen bir kanun çıkardılar. Vergi kaçakçılarına karşı ağır cezalar getiriyorlar. Dışarıdaki parayı içeri getirmeleri için onları zorluyorlar. Parayı kontrol etmek istiyorlar yani özetle. Tabii birçok normal düzgün vatandaşlar da az bir tasarrufu olanlar da aman paramızı alalım diye bankalara hücum ediyor. Yani şimdi Yunan bankaları sıkıntıda. Yunan bankalarını kurtarmak için Avrupa Merkez Bankası harekete geçti. Bu arada enteresan bir şey var. Avrupa Merkez Bankası bu genel problemi çözebilmek için bir karar aldı. 2 sene devam edecek bir karar. Bu 2015 ve 2016'da devam edecek. Her ay 60 milyar euro devlet tahvili alacak Avrupa Merkez Bankası ve bunun karşılığında piyasaya para arz edecek. Yani aynen Amerikalıların yaptığı politika. Evet. Dolayısıyla bu 2016'nın sonuna kadar sürecek. İşte bu paradan Yunanistan'ın payına düşen bir kısım oraya aktarılabilse, oraya yatırım şeklinde dönebilse, spekülatif olarak söylemiyorum bunu, gerçekten üretim yatırımı kalkınmayla ilgili, bu orayı ayağa kaldırabilir. Yani bunu ciddi düşünmek lazım. Şimdi tabii Rusya burada bu imkanı kaçırmak istemeyecektir. Tabii Rusların Yunanistan üzerinde böyle bir şey kurması, üstünlük kurması Amerikalıları da rahatsız edecektir. O bakımdan Amerikalılar da burada bir şeyler yapmaya çalışacaktır. Yani Yunanistan stratejik konumunu kullanarak, bu da Kıbrıs da buna dahildir. Özellikle Güney Kıbrıs. Çünkü orada Rusların üst kurmaya kalkması işi çok önemli.
Böyle hocam baktığımız, o bayağı ciddi bir durum.
Çok ciddi. Evet. Dolayısıyla böyle bir durumda gene bir ara çözüme gidilecek ve Yunanların bu problemi bir şekilde çözülecektir diye düşünüyorum.
Evet hocam zaman daralıyor ama buradan hemen Rusya'nın bölgedeki bu etkinlik arayışları ister istemez Ukrayna'da karşılaşılan Rusya'nın ortaya çıkarttığı problemleri de gündeme getiriyor. Ne tür bir seyir izlemeye başladı? Son bir artık hani isyancılarla Potoşev hükümet görüşelim havasındaydılar hocam.
Şimdi şöyle söyleyelim. Ukrayna'da olan olaylar kendi kendilerine ortaya çıkmadı. Herkes bunu sanki efendim meydan hareketi diye bir şey çıktı. Efendim bu meydan hareketi işte demokrasi isteyen, Avrupa Birliği'ne Ukrayna'nın dahil olmasını isteyen, NATO'ya girmesini isteyen, halkın bir iradesinin tecellisidir şeklinde anlattı bunu. Ama gerçek bu değil.
Tam
gerçek,
da böyle yansıdı kamuoyuna.
Aynen
hocam.
Böyle yansıtıldı. Şimdi bu gerçek aynen Arap Baharı'nda olduğu gibi burada bu dışarıdan teşvik edildi. Özellikle burada Amerika Birleşik Devletleri bunu teşvik edenlerin başında geliyor. Avrupa Birliği de buna çanak tuttu. Almanlar da bunun içerisinde yer aldılar. Şimdi meydan hareketlerinde aşırı sağ grup özellikle Rusya'nın egemenliğinden kurtulacağız, Avrupa'ya gireceğiz, NATO olacağız diye insanlara bir takım ümitler vaat ettiler. Halbuki Ukrayna'nın içerisinde en büyük sermaye Rus sermayesidir ve bankalarda da Rusların kontrolündedir ve Ruslar da oraya birçok kolaylıklar sağlamaktadırlar. Şimdi Rusya ise öbür taraftan şöyle bir korku içerisinde. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Rusya'nın elinden çıkan eski peykleri, eski uyduları
Doğu
hepsi Doğu Avrupa'ya, hepsi NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne girdi. girdi. Bunların içerisinde bir Ukrayna girmedi. Şimdi Beyaz Rusya girmedi bu tarafta. Evet, Gürcistan'da mesela bunu yapmaya kalktılar. Evet. Ruslar bunun üzerine Kosova'da kendisiyle iyi ilişki içinde olan bir Sırbistan'ın zor duruma gitmesine uğradıkları kaybı Gürcistan'da izin vermeyerek Güney Ossetya olayını çıkardılar. Ki Putin o zaman başbakandı, Medvedev cumhurbaşkanıydı. Kosova'nın hesabını görüyoruz dediler. Ve Gürcistan dikkat ederseniz ne NATO'ya girebildi ne de Avrupa Birliği'ne girebildi. O Sarkaşvili ki Amerika'da tahsil edip gelmiştir. Orada cumhurbaşkanı olarak otururken ve Amerika'nın desteğiyle otururken arkasında bir tarafta Gürcistan bayrağı, öbür tarafta Avrupa Birliği bayrağı duruyordu. Avrupa Birliği üyesi olmayan bir cumhurbaşkanı nasıl oluyor da Avrupa Birliği bayrağını arkasına koyabiliyor? Tam bir skandal esasen. Ne oldu? Onu sildiler oradan.
Rus tankları anında
batırdı. Sildiler. Evet. Peki şey ne oldu? Sarkaşvili ne oldu? Sarkaşvili kaçtı yurt dışına. Evet. Davalar var üzerinde. Peki şu anda Poroshenko'nun danışmanı kim? Siyasi danışmanı? Sarkaşvili.
Öyle mi hocam?
Evet. Bu çok önemli.
Bu çok önemli.
Evet. Şimdi demek ki birileri bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ve şey de Poroshenko da bir oligarktır. Yani özelleştirmeler suretiyle bir şeyleri ele geçiren. Biraz önce unuttum. Siriza'nın yaptığı en önemli şeylerden biri belli özelleştirmeleri durdurmasıdır. Devlet elindeki mülklerin yok pahasına bir takım adamların eline geçmesini engellemedi. Işte. Onu önlemeye çalışmıştır. Evet. Ve bu arada Pire Limanı'nın Çinlilere satışını da durdurmuştur. Çinliler de orayı boşuna ele geçirmek istemiyor. Onlar da burada olmak istiyorlar. Şimdi dolayısıyla Çin de bir dünya gücü olmak istiyor çünkü ve o yolda ilerliyor. Ya, enteresan işler oluyor şimdi.
Çok enteresan şimdi hocam. Sarkaşvili'nin...
Dolayısıyla Ukrayna bu durum karşısında meydandaki hareketler desteklenirken bundan önceki Yanukovic Rusya'ya biraz daha yakındı. Ona rağmen işte o kesime hitap etmeye çalıştı. Ama tabii Yanukovic kaybetti partiyi ve Rusya'ya kaçmak zorunda kaldı. Victoria Nuland şu anda Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısıdır. Daha önce sözcüsüydü. Gidip orada aslanlarım hadi bakalım falan diye onların sırtını meydandaki mücadelelerine nasıl vazlamıştır? Oraya bir takım insanların geldiğini biliyoruz. Bunları Ruslar da biliyor, bir herkes de biliyor. Şimdi Almanya'ya gelince Almanya Ukraynalılarını bu kadar tırmanıp Rusya ile karşı karşıya gelmek istemedi. Çünkü çıkarları var. Niçin çıkarları var? 300 bin Alman şu anda Rusya'ya ihracattan yaşıyor. Çok önemli bir şey bu. Ve dolayısıyla Almanya'nın Rusya'da çok yatırımları var. Rusya'nın da Almanya'da yatırımları var.
Karşılıklı.
Dolayısıyla Almanya ile Rusya çok yakınlar birbirine. Bu durum karşısında Almanya bunu yatıştırmak için uğraştı ama olmadı. Beceremediler. Dolayısıyla gittiler geldiler falan. Fransa da aynı tarafta yer aldı. Çünkü Fransa'ya da Ruslar savaş gemisi sipariş vermişlerdi. O savaş gemisi bitti hala satamıyorlar. Paralar da gelmiyor tabii. Dolayısıyla Fransa için bu çok önemli. Yani bunun bir an önce çözülmesini istiyorlar. Şimdi bunun üzerine Ruslar baktılar ki vaziyet kötü. Oradaki Rus azınlıkları da desteklemek suretiyle bu gerçekten oldu. Desteklemiyoruz diyorlar ama desteklediler. Ve böylece orada ayaklanmalar arttı. Kırım bölgesine bir noktada çıkan ayaklanmalar sonucunda ilhak ettiler. Çünkü orada Rus donanmanın üssü vardı. Onu veremezlerdi. NATO'ya hiç teslim edemezlerdi. Orayı aldılar. O bir nevi çıkar kavgasıydı.
Orada Kırım Türklerinin
de hocam... Kırım Türkleri de ortada kaldılar ama bir ara Kırım Türkleri kullanılmak istenmiştir burada. Evet, evet. Allah'tan kullanılmadılar. Kırım Türklerine de Ruslar mecburen iyi muamele ederler. Çünkü Ukraynalılar nasıl iyi muamele ediyorsa onlar da iyi muamele etmek zorundalar. Azınlık olarak konuşuyorum. Şimdi burada o zaman... Ukrayna'nın güneydoğusundaki Rusların ağırlıklı olduğu ve ağır sanayinin bulunduğu bölgeler Donetsk, Lugansk ve Mariupol aşağıda ve o aradaki Debrevarse denilen tren istasyonu ikisini birbirine bağlayan ki dün ele geçirilerek bitti orası da. Burası bir bütünlük içine sokuldu. Şimdi diyeceksiniz ki acaba bu bölgeleri Rusya ilhak mı edecek? Benim kanaatimce ilhak etmeyecek. Çünkü Rusya'nın...
Hocam Neslihan'ın burada bir sorusu var. Bu kriz bir savaşa dönüşme potansiyeli taşıyor mu diyor.
Gayet tabii taşıyor da onun olmamasını isteyenlerin ağırlığı fazla. Bir kere Avrupa Birliği, Fransa, Almanya başta olmak üzere bütün doğal
bölgeleri
hiçbiri böyle bir şey istemiyor. Bunu Rusya da istemiyor. Bunu Amerika da istemiyor. Şimdi dolayısıyla Çin burada çok iyi bir gözlemci durumunda. Bu Çin'in hoşuna gidiyor olan olaylar. İyi gözlüyor bunu. Yani onların oradaki mücadelesi Çin tarafından çok yakın takip ediliyor. Şimdi dolayısıyla bu bölgeleri Rusya kaybetmeyecektir. İstese kaybedebilir. Fakat... Zaten 18 milyon kilometre kare toprağı var. Toprağa ihtiyacı yok. Bütün mesele Ukrayna'nın bir NATO ülkesi olmaması, Avrupa Birliği üyesi olmaması, arada iki tarafla işbirliği yapan bir ülke olması. Bu kadar. Ve bu sağlanacaktır. bu statü sağlanacaktır. Oradakilere de bir özel statü verilecektir. O da ellerindeki onların sopa olacaktır. Ukrayna merkezi hükümetine karşı. Yani olay bundan ibarettir. Batı'nın yaptığı hata şudur. Babam rahmetlinin bir sözü vardı. Vurdun mu devireceksin, deviremeyeceksin vurmayacaksın.
İkisinden birisi hocam.
Burada yani, yapılan evet. İş deviremeyeceği halde vurdukları için sonuç böyle olmuştur. Yani burada Amerika büyük bir yenilgi almıştır ve yanlış yapmıştır. Dış politika olarak da.
Hocam Arap Baharı'nda da aynı sonuçlar.
Avrupa'da da buna bu dümen suyuna girmiştir. Ve şu anda ama Avrupa ayrı bir inisiyatif geliştirerek Minsk toplantılarını yapmak suretiyle inisiyatifi tekrar Avrupa tarafına, Fransa, Almanya tarafına almak suretiyle bir ateşkes sağlanmıştır. Bu ateşkesin bozulma ihtimali azdır. Bir tek benim tahminim Mariupol, denize inecek bir yer var orada. Denize inmeleri gerekiyor. Kırım'la olan irtibatın sağlanması da söz konusu. Burası ilhak edilmeyecektir ama böyle bir özel bölge şeyin içinde, Ukrayna içinde. Ukrayna'da ne Avrupa Birliği üyesi olacaktır, aynen Gürcistan gibi, ne de NATO üyesi olacaktır. Böylece istenilen sağlanmıştır. Ya madem başından sağlıyordunuz, bunu niye yaptınız? Yani bunu yapmasanız olmaz mıydı? Yani hocam, bıraksaydınız da nötr olarak kalsaydı, evet. İki tarafla işbirliği yapsaydı. Ukrayna'yı yönetenler de yanlış yapmışlardır.
Hocam ama Mübarek devrildi, Mursi geldi, Mursi devrildi. Arkasından işte Sisi geldi. Sisi ile Mübarek aynı adam ve aynı sistemdi sonuçta. Gayet, o niye gitti, bu niye geldi?
Gayet, işte
bunlar, burada da aynısını görüyoruz. Tabii.
Yani demek ki...
Hocam burada, bir programımızda Obama dönemi Amerikan dış politikasını değerlendirmenizi...
Tabii memnuniyetle.
Gerçekten rica edeceğim.
Memnuniyetle. Evet. Zaten Amerika'da bu konuda çok farklı görüşler var. Cumhuriyetçiler özellikle bundan önceki... Amerika'nın Birleşmiş Milletler'deki Büyükelçisi John Bolton bu cumartesi günü Amerika'daki Defense Platform Foundation yani savunma platformu vakfında bir konuşma yaptı. Bu Voice of America'dan direkt yayınlandı. John Bolton burada çok güzel analizler yaptı. Obama'nın politikalarını eleştirdi. Tabii haklı olduğu taraflar var, haksız olduğu taraflar var. Türkiye için söyledikleri çok önemliydi. Türkiye için dedi ki, Türkiye bizim kontrolümüzden çıkmıştır. Avrupa Birliği'nin de kontrolünden çıkmıştır. Türkiye kontrol edemediğimiz bir istikamettedir. Bunu tekrar kendi istikametimize getirmek mecburiyetindeyiz dedi, çok açık olarak. Bu cumhuriyetçilerin önümüzdeki 2 yıl içerisinde, yani Obama hala var, nasıl bir politika izleyeceklerini de ortaya koymuştur. Dolayısıyla Amerika, Türkiye'nin kendi kontrolü, nitekim şimdi hava savunma sisteminin Çinlilere ihale edilmiş olması bizim Savunma Bakanı tarafından. Bu arada Cumhurbaşkanı'nın Meksika'da yaptığı konuşma, buna karşı Amerika'nın reaksiyonları vesaire, bunların hepsini değerlendirdiğinizde Amerika'nın bu konuda endişe içerisinde olduğunu söylersek yanlış olmaz. Ama Türkiye kendi çıkarlarını korumak zorundadır. Her ülke gibi. Bunu yaparken de gayet tabii dünya dengelerini dikkate alarak Rusya-Çin ilişkileri de dahil buna yürümek zorundadır. Avrupa Birliği de dahil.
Hocam bunu bir virgül olarak kabul ediyorum. Ben önümüzdeki haftalarda mutlaka tekrar bu Amerikan dış politikasını... çok teşekkür ederim hocam.
Rica ederim.
Ağzınıza ben sağlık. Profesör Doktor Sencer Emergin hocamıza bir kez daha teşekkür ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndasınız İz Düşün programında.
Görüşleriniz bizim için önemli. Bize ulaşmak, fikirlerinizi bizimle paylaşmak için yapmanız gereken tek şey telefonumuzu çevirmek. İşte bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız. 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19. bölgesinde kalan konuları İzdüşüm'de ele alıyoruz. Gelişmeler hakkında doğru ve kapsamlı bilgilenmek istiyorsanız İzdüşüm'de buluşalım. İzdüşüm her cuma 14.05-14.55 saatleri arasında canlı yayında radyonuzda.
Devam ediyoruz İzdüşüm'e değerli dinleyicilerimiz. TED Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Erol Çakmak hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar.
Hoş bulduk. İyi yayınlar.
Bu programımızda ilk kez ağırlıyoruz sizi hocam. Ama bunun ardından devamını diliyoruz. Şimdi değerli dinleyicilerimiz, bu gıda güvenliği konusu önemli bir konu. İnsanların nasıl besleneceği aslında önemli bir konu hocam. Var olduğumuzdan evet. Beri toplayıcı, işte şu ekonomi, bu ekonomi, Marx'a bakarsak ilkel komünel toplum, köreci toplum, bunların hepsinin insanın beslenmesiyle bir alakası var.
Evet, büyük bir, yani büyük, çok yüksek alakası var. Şöyle söyleyeyim size, bu gıda güvenliği olayını yalnız konuşurken biraz daha dikkatli olmakta yarar var.
Hangi anlamda hocam?
Gıda güvenliğini genellikle biz arz tarafından, üretim tarafından konuşuyoruz. Aslında gıda güvenliğini bir de diğer taraftan konuşmak lazım. Bu arz tarafını, işte üretim tarafından konuşmak yaklaşık 40 yıl önce falan çok modaydı. Artık modası geçti. Yani dolayısıyla üretimim olsun, ben nüfusumu besleyeyim ama ne olursa olsun besleyeyim olayı bitti. Dolayısıyla gıda güvenliği dediğimizde iki tarafa da bakmak lazım. Bir, evet olması lazım. Gıda maddelerinin etrafta, yani biz buna bir tür bulunması, bulunabilirlik diyoruz. Ama aynı zamanda da insanlar tarafından ulaşılabilir, erişilebilir olması lazım. Erişilebilirlik, şu anlamda erişilebilirlik, dengeli bir beslenme ve de dengeli ve sağlıklı bir beslenme için her türlü gıda maddesinin erişilebilir olması lazım.
Zehirlememesi lazım.
Hayır, hocam, bulunabilir yani, olması evet. Yok.
O başka bir
konu. Oraya geliriz. O başka bir konu.
Buyurun hocam.
Bulunabilir olması başka bir şey. Bulunabildiği halde erişilemez olabilir. Et orada duruyor.
Hocam anlamadım. Açar mısınız bunu? Evet.
Et orada duruyor. Bulunabilir. Var orada et.
Para yok. Bulunabilir.
Para yok. Para yok. Erişemezsiniz.
Evet.
Tamamen böyle. Yani bunun dolayısıyla gıda maddelerinin hem bulunabilir hem de erişilebilir olması lazım. Gıda güvenliğinin sağlanması için. Önce bu tanımlardan gidelim. Sonra baktığınızda esasında sadece bu gıda güvenliği öyle hani Bangladeş, Sahara altı, Afrika ülkelerine mahsus bir sorun da değil. Amerika Birleşik Devletleri de gıda güvenliği olmayan yaklaşık %11 nüfusa sahip.
Hayır yani, biz öyle algılamıyoruz hocam. Biz kamuoyunda şöyle algılıyoruz. Afrika aç.
Afrika aç. Tamam, kabul ediyorum. Yalnız Afrika'nın açlığının nedenlerine bakmak lazım. Afrika neden aç? Bir, Afrika gelişiyor esasında. Yani tarımsal üretimi gelişiyor. Fakat çok yavaş gelişiyor. Afrika neden aç? Bir, doğru dürüst daha devlet düzeninin sağlanamadığı ülkeler var. Sağlandığı ülkelerde büyük bir ihtimalle diktatörler var. Siz oraya gıda yardımı gönderseniz de esas ihtiyacı olanlara gitmiyor. Dolayısıyla burada sadece uluslararası gelişmiş ülkeleri falan suçlamaktan çok önce o ülkelerin insanlarının kendilerine bakıp kendi yönetimlerine bakıp bir karar vermeleri lazım. Dolayısıyla
hocam,
sorumluluk sonra tabii ki diğer tarafta, yüksek gelirli ülkelerde, ama yüksek gelirli ülkelerin yaptığı yardımların bile yerine gitmemesinin sorumluluğu o ülkelerin yönetimlerinde.
Hocam burası kesin ama ondan sonra iş dönüyor dolaşıyor tekrar gelişmiş ülkelere, işte İtalya'nın Sicilya adası açıklarında Kuzey Afrika'dan kalkmış olan kaçak göçmenlerle dolu gemi batıyor.
Oraya kadar gidersek bu program bitmez, gıdadan çıkıyoruz. Çünkü o bambaşka bir sorun. Çünkü o bambaşka bir sorun derken yani o genel bir iktisadi sorundan kaynaklanan bir sorun. Evet. Zaten Afrika'nın
tarım üretimi genellikle yani insan yoğun değildir. Daha çok toprağın yoğundur. İnsan eksiktir esasında. Afrika'nın geneline baktığımızda daha emek yoğun tarım yapılan kesim de işte Hindistan, Pakistan dediğimiz taraflardır. Dolayısıyla onları karıştırmayalım. Karıştırırsak şey bitmeyecek. Ben, gıdadan tarımdan çıkarız yani sonuç olarak.
Ben kestim, devam edin hocam lütfen gıda güvenliği konusunda.
Gıda güvenliği konusu dünya çapında baktığımızda tabii ki işte Birleşmiş Milletler'in Gıda Tarım Örgütü ölçmeye çalışıyor. 800 milyon diyor, 1 milyar diyor. Tamam, bu rakamlar hakikaten gerçeği yansıtıyor olabilir ama bu tür rakamların daha fazla azaltılmasının arkasında çok ama çok fazla sadece uluslararası kesimin gelişmiş ülkelerin değil, aynı zamanda o gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin yönetimlerinin veya yönetimsizliklerinin payının olduğunu da unutmamak lazım. Bir tarafta açlar dururken diğer tarafta çok toklar var demekle bu sorunu çözmemiz mümkün değil. Daha açlığın çok yoğun olduğu ülkelerde tarımsal ve ona bağlı gıda üretiminin artırılması lazım. Ama bu artışa da ilk önce hızı verecek ülkeler, hızı verecek kendi yönetimleridir. Kendi yönetimleri olmadığı müddetçe, düzelmediği müddetçe esasında bu açlık sorununu çözemeyiz biz.
Hocam şimdi ne kadar doğrudur bilmiyorum ama rakamlar var burada önümde. Bundan 10 bin yıl kadar önce dünya nüfusu 5 milyon. Şimdi 7 milyarı aşmış. 2050'de 9.1 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor. Yani 2050'de yarı yarıya artmış olacak. Bu %50 oranında artmış olacak. Bir de bu esnada Malthus çıkıyor.
Malthus çok eski canım.
Evet.
Malthus çok eski.
Şimdi hayır hocam, şu anlamda söylüyorum. 2050'ye 9.1 milyara da gidiyorsa bu iş ve de gıda güvenliğinde, üretiminde az önce bahsettiğimiz sorunlarda katlayarak devam edecekse biz geriye gidip Malthus'a bir bakmamız gerekiyor mu acaba sizce?
Yok.
Henüz hocam önce Malthus ne diyordu?
Malthus işte insanların nüfus eksponansiyel olarak büyürken işte gıda üretimi, tarımsal üretimde doğrusal olarak büyür. Sonunda hani bu nüfusun büyüme hızı sonunda azalır nasıl olsa, çünkü etrafta yeterli gıda olmayacak diyor.
Yani doğal seleksiyon mu oluyor?
Nüfusun, evet. hayır yani aç kalacaklar, açacaklar.
Evet, yani. Hocam yani.
Yani ama Malthus'un dediği şimdiye kadar gerçekleşmedi. Çünkü tarımsal teknolojideki evet. gelişmeler esasında dağılım kötü olmakla beraber genel nüfusu besleyecek kadar arttı. Tarımdaki verimlilik, üretkenlik, dolayısıyla tarımsal üretim, gıda üretimi arttı. Dolayısıyla böyle bir sorun Malthus'un esasında kötü öngörüsü henüz gerçekleşmedi. Ben gerçekleşmeyeceği kanaatindeyim.
Çünkü üretimdeki tekniklerin sürekli geliştiğini
düşünüyorum. Sürekli geliştiriyor. Evet.
Ama hocam işte oradan yani, az önce o sağlık problemlerine doğru iş bu kez dönüyor.
Bakın, sağlık problemleriyle ilgili ben o konuda kendim iktisatçı olduğum için.
Tabii hekim değilsiniz.
Okuyorum, hocam, evet. Okuyorum. Hekimler bilmez bunu. Hekimler çok fazla konuşuyor, hekimler bilmez bunu. Yani hekimlere sormayacaksınız.
Hocam, neden öyle?
Bu işin içinde olan biyologlara soracaksınız. Genetikçilere soracaksınız. Öyle hekimler bilmez bunu. İnsanlar bilmediği konuda konuşmamalı. Ama ben bir iktisatçı olarak şu literatüre baktığımda, etrafımdaki literatüre baktığımda, siz sonuç olarak şeyden bahsedeceksiniz işte, genetiği değiştirilmiş organizmalardan.
Evet hocam.
Yani insanları zehirliyor değil mi? Değil mi?
Kansere neden oluyor diyorlar. Kansere hocam, neden oluyor? Neden o, evet, buna.
Ya bu Amerika Birleşik Devletleri yönetimi o kadar hain bir yönetimdir ki kendi nüfusunu 20-30 yıldan beri zehirliyor.
Ama hocam iktisadi açıdan
çok affedersiniz ama yani bu şimdi bu buradan yola çıkarsak eğer bu doğru mudur ya?
Hocam şu soru akla geliyor ancak kapitalist liberal bir ekonomide sermaye elbette ki karını maksimize etmeye çalışacak ve karını maksimize ederken de diğer insanlar ölmüş mü kalmış mı düşünür mü bakar mı?
Çok affedersiniz ama buyurunuz hocam. Şöyle bir şey söyleyeyim mi ben size? Tamam, öyle çok uluslu şirketler yalan da söyler, çok duyduk. İlaç şirketlerinden duyduk, hepsinden duyduk. İlaç şirketleri şöyle ilaç şirketleri. Tarımsal ilaç şirketlerinden de duyduk. Siz zannediyor musunuz ki konvansiyonel olarak üretilen tarımsal ürünler çok sağlıklıdır?
Hayır, zannetmiyorum.
Yani. Evet. Dolayısıyla onlarda da ilaç var. Dolayısıyla buna baktığımızda tabii ki yaparlar. Ama işin iki tarafı var. Yapmayın, etmeyin. Tabii ki çok uluslu anonim şirketler yalan da söyler, kar için yapmadıklarını komazlar ama bir yandan da sen üretirsen karşı tarafta da alacak birilerinin olması lazım. Karşı tarafta alacak birileri olmazsa, hepsi onların hastalıklı olursa alamazlar. Dolayısıyla sizin malınıza talep olmaz. Dolayısıyla biz hep düşünüyoruz. Arz. Ya arzlar olmuyor, fiyat belirlenmiyor. Arzla belirlenmiyor kar. Talebin de bir yerde bunun içinde.
Hocam teori vardı, her arz kendi talebini yaratır diye.
Öyle her şeyde olmaz o. Bazen olur.
Bazı durumlarda olur.
Bazı durumlarda olur. Dolayısıyla yani buna bakarken biraz daha dikkatli olmak lazım. Çünkü ben şimdiye kadar herhangi bir şekilde, bu kelimeyi hiç sevmiyorum, çok fazla kullanılıyor bilimsel kelimesini. Çünkü yani ciddi araştırma, genetiği değiştirilmiş organizmadan üretilen, şimdiye kadar yaygın olarak üretilen mısır var, soya var. Mısır soya çok yaygın. Buğday girmedi.
Mısırdan yapılan şeker hocam o işte.
Mısırdan yapılan şeker de şekerdir yani.
Şeker.
Öteki de pancardan yapılan şeker.
İşte.
Yani sonuç olarak. Yani mısırdan yapılan nişastaya bir şey demiyorsunuz. Mısırdan yapılan yıllardır reçele koyduğumuz glukoza bir şey demiyorsunuz. Bir süreç öteye getirdi mi bu da şey oluyor. Zaten mısır şekeri oluyor. Dolayısıyla evet, ona da doğal olmuyor. Yani mısır şekeriyle şeyi de karıştırmamak lazım. Hani suni şeker dediğimiz o bir tür markaları karıştırmamak lazım. Buraya baktığımızda bunlar esasında çok yoğun olarak kullanılıyor. Amerika Birleşik Devletleri kullanıyor. Avrupa Birliği genetiği değiştirilmiş organizmaya karşı olmasına rağmen Atlantik'in diğer tarafından her yıl hayvanlarını beslemek için milyonlarca ton soya fasulyesi ithal ediyor. Kendisi üretmiyor henüz. Milyonlarca ton genetiği değiştirilmiş organizma üretimi olan soya fasulyesini Brezilya, Arjantin, Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa'ya ithal ediyor. Şimdi buna baktığınızda hayvanlarını beslemek için yapıyor. Çünkü işte içeride karşı çıkanlar var. Şimdi Avrupa Birliği, biz Avrupa Birliği'nin sistemini uyguluyoruz esasında. Bir parça yamuk olarak onların sistemini uyguluyoruz. Genetiği değiştirilmiş organizmalar.
Evet.
Yamuk olarak oradan aldık diyoruz ama oradaki çok daha ciddi, bizimki daha yamuk. Biz de esasında Türkiye'de üretmek yasak. Genetiği değiştirilmiş organizmadan herhangi bir şey. Ancak işte Tarım Gıda Bakanlığı'nın bir komisyonunun izin verdiği türlere, tek tek türlere veriyor. Avrupa Birliği de öyle. Yalnız biz de işte hep karıştırıyoruz bunu. Hani sadece hayvan yemi olarak kullanılır. İnsanlar çok genetiği değiştirilmiş organizmadan yapılmış bir insan gıdası Türkiye'de mümkün değildir şu anda. Eğer varsa illegaldir, cezası da çok büyüktür.
Hocam çok ilginç söylediniz, evet.
Hayır, cezası da çok büyüktür. Yasayla çok büyüktür cezası. Yakalandığınız anda hapse falan gidersiniz yani.
Bu kadar ciddi yani.
Bu kadar ciddi. Yani şeyden, Avrupa Birliği'nden öteye geçeriz yani biz. İşte onun ölçülmesi sorun, şunu bu sorun, bunu sorun. Dolayısıyla burada yaparken biraz daha esasında haber yapıcıların daha dikkatli olması lazım. Bu iş üstüne konuşanların çok dikkatli olması lazım. Yani şimdi Malthus'a geri döneceğim. Genetiği değiştirilmiş organizmalar da girmemin nedeni de oydu. Oradaki teknolojik gelişmeler çok hızlı. Çok hızlı olduğu için Malthus'un dediği gibi, yani tok açın halinden anlamaz. Biz diyoruz ki ama sağlıklı falan. Orada aç gidiyor adam, ölecek açlıktan. Siz burada hala GDO tartışması yapıyorsunuz. GDO'nun da şu anda, GDO'lu ürünlerin en azından şu anda çıkan ürünlerin öyle sağlığa çok da zararlı olduğu ispat edilmemiş durumda. Yani ispat edilse yani Amerika'nın gıda ve gıda örgütünün izin vermesi mümkün değil. Arada bir orada da kaçaklar oluyor. Her yerde sahtekar var. Yani geçenlerde işte pirinci yakaladılar, GDO'lu pirinç türünde. Ama öyle yani mi? Sonuç olarak yani buradaki gelişme o kadar hızlı ki diğer taraftan nüfusun artış hızını karşılayacak düzeyde. Bir de buna şeyi ekleyin, daha kullanılmamış topraklar var. Ama bir kısmı bunların orman. Ama insanlar aç olduğu zaman, insanlar talep ettiği zaman bu ormanların bir kısmı kaybolacak. Dolayısıyla hani ağzımızda böyle sakız ettiğimiz sürdürülebilirlik olayı var ya, sürdürülebilirlik olayı sadece çevre dostu olmakla olmuyor. Sürdürülebilirliği sağlamak için dünyadaki mesela nüfus artışını da kontrol altına almak lazım.
Hocam işte ben de dünyadaki bunu sormak istiyorum zaten
her,
size.
Her türlü şeyi kontrol altına almak.
GDO'lu ürünler, şu ürünler, bu ürünler, sağlığa zararlı ürünler, doğal olmayan
sana
ürünler.
Sana zararlı demedim ben.
Siz demediniz hocam. O ifadeler bu şekilde kötü üretilmiş ürünler, şunlar bunlar tamam insan. Peki insan ömrü nasıl uzuyor?
E tabii. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Buyurun. Madem GDO'dan girdik.
Evet.
Mesela. Şey, insülin.
İnsülin, evet.
İnsülin. İnsülin GDO'ludur. Onun organiğini bulmak, onun normali GDO'lu olmayanını bulmak, yani şeker hastalığı var ya. Yani biz şöyle bir tuhaf bir, ne diyeyim, algılama yöntemimiz var. Gıdada oldu mu şey yapıyoruz, ilaçta oldu mu hiç. Böyle elimizi kolumuzu bağlayıp duruyoruz. İnsülinin GDO'lu olmayanını bulmak, bulursanız çok pahalıdır. Ya insülin GDO'lu bir üründür. Genetiği değiştirilmiş organizma demek sadece mısırda, buğdayda olmaz ki.
Ve şeker hastasıysa soya kullanmak durumundayız.
Kullanmak durumundasınız. Aynen öyle. Yani mesela bunu bir yandan böyle yapıp bir yandan şöyle yapmanın bir alemi yok. Davranmanın bir alemi yok. Bir yandan da mesela GDO'lu ürünler dediğimizde Avrupa Birliği şimdi çok fazla, ama çok yakın zamanda herkesi serbest bıraktı. Dikkat edin. Avrupa Birliği biyoteknolojide geride kaldığını fark etti ve feci şekilde biyoteknolojik araştırma, sadece GDO değil, biyoteknolojinin başka alanları da var. Evet, GDO'yu içeriyor ama başka şeyleri de var. Feci şekilde araştırma geliştirme fona ayırdı. Önümüzdeki işte bu Ufuk Horizon 2020 dediğimiz araştırma geliştirme bütçesinden çok fazla şey arayırdı. Dolayısıyla bu arada da bakarken de çok dikkatli olmak lazım. Bu Avrupa Birliği neden bu GDO'ya karşı acaba diye?
Ben sorayım size hocam.
Çünkü Avrupa Birliği diğer taraftan da tarımsal ilaçlarda en büyük üreticisi tarımsal ilaçların. Yani konvansiyonel tarımın kullandığı tarımsal, hocam, tarımsal yani ilaçların en büyük üreticisi dünyada, en büyük ihracatçısı aynı zamanda. GDO bu taraftan gelirken siz tarımsal ilaçların olan talebin azalacağını düşündüğünüz için, eğer bir de GDO teknolojisine girmediyseniz büyük bir ihtimalle yani benim ilacım kötü demezsiniz, diğer GDO'lu kötü dersiniz. Dolayısıyla burada da hafif bir, hani siz Marx falan dediniz, İlaç endüstrisinin emperyalist şartlandırması da var diyebiliriz.
Evet hocam. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bitiriyoruz yavaş yavaş. Ancak bizim programımızda yahut da başka televizyonlarda, radyolarda ki programlarda Canan Karatay Hoca'yla ya da diğer onun dostlarıyla, arkadaşlarıyla karşı karşıya gelirseniz ben hiç onun sunucusu olmak istemem.
Ha şöyle söyleyeyim ben size. Ben Canan Karatay dediğiniz şu...
Evet, şeyci, sağlık konusunda...
Yani o sağlık konusunda değil. Şu diyet öneren...
Diyeceğim kalp uzmanı.
Kalp uzmanı.
Evet.
Ya göz, hani ben okuduklarımdan bunu çıkarıyorum. O da okuduklarından ne tür çıkarsamalar yapmakta serbesttir. Dolayısıyla ama bunu uzmanıyla konuşmak daha iyi olur gibime geliyor.
Hocam o zaman şöyle bitirelim. Az önce siz Mars'a göndermede bulundunuz. Ben de Mao'ya göndermede bulunayım. 1000 çiçek yan yana açsın, 1000 fikir yan yana yarışsın diyeyim.
Evet, olabilir ama yani hani Mao'nun dönemine baktığımızda da Çin'de çok fazla açlık evet olduğunu düşünürsek çok
fazla. Profesör Doktor Erol Çakmak hocamız, hocam çok keyifli bir sohbetti. Rica. Ağzınıza sağlık, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli dinleyicilerimiz, bitiriyoruz İz Düşümü bu haftalık. Önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyoruz. Hoşçakalınız. İz Düşümü.